Ayrım 11.
Öğretmen onu yanına çağırıp sırtını sıvazladı ve "Ağla oğlum, ağla ama sakın cesaretini kaybetme. Artık annen burada değil, ancak seni hala görüyor ve seviyor. O daima senin yanında olacaktır. Sen son derece iyi huylu bir çocuk olduğun için bir gün mutlaka onunla karşılaşacaksın Garone. Yeter ki cesur ol," dedi. Konuşması biten öğretmen Garone'yi benim yanıma oturttu. Onun yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum. Garone biraz sonra çantasından uzun süredir kullanmadığı kitap ve defterlerini çıkararak sıranın üstüne koydu. Sonra edebiyat kitabını açtı ve birden kucağında bebeği olan bir annenin resmini görünce kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Öğretmen sınıfa onunla ilgilenmemeleri için işaret verdikten sonra derse kaldığı yerden devam etti. Garone'ye bir şeyler söylemek istiyordum ancak bunu bir türlü başaramıyordum. Sonunda elimi onun omzuna atıp "Ağlama Garone," dedim. Garone cevap vermeden elini elimin üstüne koydu. Çıkışta hiç kimse onunla konuşmadı. Yolun karşısında annemi görür görmez koşup onun boynuna sarılmak istedim. Ancak annem Garone'yi işaret ederek beni geri itti. Dönüp Garone'ye baktığımda bir çift üzgün göz gördüm. Zavallı arkadaşım, adeta sen annene sarılabiliyorsun ama benim annem öldü ve bana artık hiçbir zaman sarılamayacak der gibi bakıyordu. Eve dönerken annemin elini bile tutmadan yürümeye özen gösterdim. Giuseppe Mazzini, 29 Cumartesi. Garone bu sabah da okula solgun ve ağlamaktan şişmiş gözlerle geldi. O gelmeden önce kendisini teselli etmek amacıyla sırasına birkaç küçük hediye koymuştuk. Öğretmen ise ona cesaret verecek kitaplar getirmişti. Öğretmenimiz daha sonra yarın bir çocuğa verilecek olan cesaret madalyası törenini izlemek üzere bizi belediyeye götüreceğini söyledi ve defterlerimizi açıp söyleyeceklerini yazmamızı istedi. Giuseppe Mazzini 1805 yılında Cenova'da doğup 1872'de Pisa'da ölen büyük bir vatansever yazar ve devrimcidir. Vatanı uğruna yıllarca sürgün yaşamıştır. O ömrü boyunca annesine tapmış biriydi. Sürgündeyken annesinin ölümünden dolayı acı içinde kıvranan en samimi arkadaşına bir teselli mektubu yazmıştı. İşte onun bazı satırları. "Arkadaş, sen artık ömrün boyunca anneni göremeyeceksin. Bu çok acı bir gerçek. Ben seni görmeye gelemiyorum ama bu böyle bir ıstırap ki onun üstesinden ancak tek başına gelebilirsin. Acı insanın ruhunu çökertir fakat aynı zamanda insanı yüceltir ve kişiye dayanma gücü kazandırır. Bu dünyada hiçbir şey annenin yerini tutamaz. Anneni her zaman ona layık olacak bir biçimde sevmeli ve anmalısın. Dinle beni sevgili arkadaşım. Ölüm aslında yokluk demektir. Hiçbir şey onun önüne geçemez. Hayat ise aynı hızla devam etmektedir. Dün bir annen vardı. Şimdi ise o gökyüzünde bir melek olarak dolaşıyor. İyi olan her şey sonsuza dek yaşar. Öyleyse senin anne sevginde hiçbir zaman ölmeyecektir. O şimdi seni her zamankinden çok seviyor. Artık sen de ona karşı bütün hareketlerinden sorumlusun. Onu tekrar görebilmen senin yeryüzünde yaptığın işlere bağlıdır. Eğer anneni seviyor ve sayıyorsan kendini geliştirmeli ve ona mutluluk verecek işler başarmalısın. Herhangi bir şeyle uğraşırken sürekli olarak kendi kendine acaba annem bunu onaylar mıydı diye düşünmelisin. Tanrı onu değiştirmekle sana her zaman danışabileceğin bir melek bahşetti. Öyleyse sen de umutsuz gibi görünen acılara karşı göğüs ger ve dayanma gücünü hiçbir zaman kaybetme. Öğretmen parçayı yazdırmayı bitirince Garone'ye dönüp "Dayanma gücümüzü kaybetmemeliyiz, öyle değil mi?" diye sordu. Garone başını evet anlamında sallarken gözyaşlarının defterine ve sırasının üzerine akmasına engel olamıyordu. Ayın Öyküsü, Cesaret Madalyası. Öğlene doğru öğretmenimizle birlikte belediye sarayının önüne vardık. Buraya gelmekteki amacımız Po nehrinde boğulmak üzere olan bir arkadaşının hayatını kurtaran çocuk için düzenlenecek cesaret madalyası törenini izlemekti. Binanın hemen girişinde büyük bir İtalyan bayrağı dalgalanıyordu. İçeri girdiğimizde kalabalık bir insan topluluğuyla karşılaştık. Koridorun sonunda altında kırmızı bir halı serili olan masa ve altın kaplama sandalyeler dikkat çekmekteydi. Bir de altlarında mavi pantolon ve beyaz çorap olan hademeler göze çarpıyordu. Hemen sağ tarafta boyunlarına birçok madalya takmış olan bir bölük asker vardı. Her yer iyi giyimli beyler, halktan insanlar, itfaiyeciler, düzenli bir şekilde duran askerler, atlı süvariler, subaylar, kadınlar ve çocuklarla doluydu. Biz de bu kalabalık arasında kendimize uygun bir köşe bulup yerleştik. Yanımızda kahraman çocuğun Po bölgesinden gelen arkadaşları da vardı. Yukarı baktığımda töreni merak edip pencerelerden sarkan memurlar gördüm. Kitaplığın balkonu bile bir sürü insanla doluydu. İçerisi tiyatro salonunu andırıyordu. Herkes büyük bir merak içinde törenin başlamasını bekliyordu. Fondan çok hoş bir melodi yayılıyordu. Belediye sarayının yüksek duvarlarına güneş vurunca ortaya çok güzel bir görüntü çıkmıştı. Bu arada insanlar coşkulu bir alkış patlattılar. Parmak uçlarımda kalktım ve törenin başlamakta olduğu yere baktım. O sırada masanın arkasında duran kalabalık geri çekildi ve içeri bir kadın, bir erkek, bir de çocuk girdi. Arkadaşını kurtaran çocuktu bu. Yanındakiler de onun annesi ve babasıydı. Duvar ustası olan baba bayramlık kıyafetlerini giymişti. İnce siyah bir elbise giymiş olan anne sarışın ve kısa boyluydu. Çocuk da tıpkı annesine benziyordu. Üzerine gri bir ceket giymişti. İnsanların kendilerini coşkuyla alkışladığını görünce şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler. Biraz sonra bir belediye görevlisi yanlarına geldi ve onları masanın etrafına oturttu. Bir iki dakika hiç konuşmadan durdular. Çocuk elinde tuttuğu şapkasına yapışmış etrafı süzüyordu. Neden buradayım der gibi bir hali vardı. Annesi ve babası ise gözlerini masadan ayırmıyorlardı. Bu arada çocuğun arkadaşları onun dikkatini çekmek için türlü hareketler yapıyorlar ve ona pin pin pinot diye sesleniyorlardı. Sonunda çocuk onların sesini duyunca güldüğünü göstermemek için şapkasını ağzına kapattı. Kapıda duran bütün polis ve askerler birden esas duruşa geçtiler. Dönüp baktığımızda içeri belediye başkanının girdiğini gördük. Kendisi beyaz bir takım giymişti. Boynunda ise üç renkli bir eşarp vardı. O masanın yanına geldiğinde salondaki müzik sesi kesiliverdi. Başkan kalabalığa doğru eliyle bir işaret yaptığında ise insanlar konuşmayı bırakıp onu büyük bir dikkat içinde dinlemeye başladılar. Önceleri başkanın sesini iyi duyamıyordum. Sanırım çocuğun başından geçen olayı anlatıyordu. Sonra sesini yükselterek konuşmasını sürdürdü ve ben tek bir kelimeyi bile kaçırmadan onu dinlemeye koyuldum. Şöyle diyordu. Arkadaşının nehirde boğulduğunu görünce bir an bile tereddüt etmeden suya atladı. Nehrin sularının kabarmış olmasına rağmen o büyük bir cesaret örneği göstererek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Yarı baygın durumda olan çocuğu çekip sudan çıkardı. Onun göstermiş olduğu bu fedakarlığı ancak bir baba oğluna gösterebilirdi. Sonunda Tanrı böyle bir kahramanlığın boşa gitmesine razı olmadı. Öğrencimiz arkadaşını sudan çıkararak onu ailesinin yanına götürdü. Bu çocuğumuz kahramanlığın ve fedakarlığın ne demek olduğunu hepimize göstermiştir. Baylar bayanlar, konu üzerinde daha fazla konuşmayı yersiz görüyorum. Yaşanan bu olayı takdirinize bırakıyorum. İşte karşınızda iyi yürekli ve fedakar kurtarıcı. Askerler onu bir kardeş gibi selamlayın. Anne ve babalar ondan dualarınızı esirgemeyin. Öğrenciler onun ismini ve yüzünü iyi ezberleyin ve onu hiç unutmayın. Belediye başkanı daha sonra çocuğu yanına çağırarak ona üstün cesaret madalyasını takmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bu arada muhteşem bir tezahürat ve alkış sesi belediye sarayının duvarlarını inletmekteydi. Başkan çocuğa sarılıp onu öperken çocuğun anne ve babası mutluluk gözyaşlarını tutamıyorlardı. Başkan daha sonra onlara kurdeleyle bağlanmış bir kağıt uzatarak ellerini sıktı. Çocuğa da "Bugün senin için çok anlamlı bir gün. Hayatın boyunca erdem ve onur yolunda yürümeye devam et olur mu?" dedi. Herkes tören bitti diye düşünürken 8 yaşlarında bir çocuk kalabalığın arasından sıyrılıp masanın yanında durmakta olan kahraman kurtarıcının boynuna atılıverdi. Salonda yine müthiş bir alkış kopmuştu. Herkes o çocuğun Po Nehri'nde kurtarılan çocuk olduğunu anlamıştı. Çocuk kurtarıcısını öptükten sonra ikisi birlikte çıkış kapısına doğru yürüdüler. Kalabalığın önünden geçerlerken insanlar birer ikişer ayağa kalkıp onları görmeye çalıştılar. Kurtarıcı çocuğun arkadaşları "Yaşasın Pinot" diye tempo tutuyorlardı. Çocuklar yanımdan geçerlerken ikisinin de çok mutlu olduğunu gördüm. Bu arada bando harika bir müzik çalmaya başlamıştı. Çocukların ve ailelerin üzerine karanfil ve papatya yayıyordu. Etrafta bulunan diğer çocuklarsa yere düşen çiçekleri toplayıp kahraman çocuğun anne ve babasına veriyorlardı. Mayıs, kemik hastası çocuklar. 5 Cuma. Bugün evde kalıp tatil yaptım çünkü kendimi pek iyi hissetmiyordum. Kendimi biraz daha iyi hissetmeye başlayınca annemle birlikte kemik hastalıkları hastanesini ziyarete gittik. Annem kapıcının kızını yatırmak üzere hastaneden bilgi alacaktı. Pastaneye vardığımızda bana kapıda beklememi söyledi. Seni neden içeri sokmadım biliyor musun Enrico? Oradaki talihsiz çocukların senin gibi sağlıklı birini görünce moralleri bozulmasın diye. Orada bulunan çocuklar zaten tarifi mümkün olmayan acılar içinde kıvranıyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. İçeri girdiğimde az kalsın kendimi tutamayarak ağlamaya başlayacaktım. Bulunduğum büyük odada yaklaşık 60 küçük çocuk vardı. Eziyet çeken zavallı çocuklar. Çarpık el ve ayaklı bir sürü çocuk insanın içini parçalayan bir görüntü oluşturmaktaydı. Onlara baktığımda bir sürü sevimli yüz ve zeka dolu gözler gördüm. Gözüm bir ara kalkık burunlu ve sivri çeneli küçük bir kıza takıldı. Kendisi yaşlı bir kadına benziyordu. Fakat yüzünde çok hoş bir tebessüm vardı. İçeride onları ziyarete gelen bir doktor bulunuyordu. Çocukları doğrultup yataklarının kenarına oturtuyor ve eklem yerlerine dokunarak kendilerini muayene ediyordu. Çocuklar doktorun giysilerini çıkarmasından hiç utanmıyorlardı ya da bu durumu benimsemişlerdi artık. Doktordan onların hastalıklarının en iyi döneminde olduklarını öğrenince üzüntüm iki katına çıktı. Onları bir köşeye atılmış, acı çekerken görmek insana büyük acı veriyor. Neyse ki tedaviler, iyi beslenme ve kültür fizik hareketleri sonucunda hepsinde iyileşme belirtileri baş göstermiş. Öğretmen her gün onlara jimnastik hareketleri yaptırıyor. Ancak onların çarpık ve deformasyona uğramış bacaklarını görmek insanda büyük bir acıma duygusu uyandırıyor. Birçoğu oturduğu yerden kalkamıyordu bile. Bazıları ise yerden kalkmak için büyük bir gayret gösteriyorlar ancak nefes nefese kalmalarına rağmen bunu başaramıyorlardı. Bununla birlikte sıkıntılarını belli etmemek için gülümseyip duruyorlardı. Ah Enrico, sen de dahil birçok kişi sağlığın ne demek olduğunu bilmiyor. Ben buraya gelmeden önce bütün bu çocukların daha sağlıklı olduğunu, annelerinin onların çevresinde dolaşıp deli divane olduklarını düşünmüştüm. Eğer hayatta yalnız olsaydım, bütün bir ömrümü onlara bakarak geçirirdim. Hepsi o kadar umut doluydular ki. Şarkı söylüyorlar, gülüyorlar. Öğretmen onları övdüğü zaman son derece mutlu oluyorlardı. Yanlarından kim geçerse geçsin, hemen ellerine atılıp onu öpüyorlardı. Üstelik hepsi çok zeki çocuklar. Öğretmen onların büyük bir özveriyle ders çalıştıklarını söylüyor. Orada gördüğüm genç bayan öğretmen bütün hayatını onlara adamış. Çocukları seviyor, okşuyor ve onları teselli ediyor. Dünyadaki tüm insanlar hayatlarını çalışarak kazanırlar. Fakat hiç kimsenin onun kadar kutsal bir görevi yerine getirerek hayatını kazandığını zannetmiyorum. Annem. Fedakarlık. 9. Salı. Ablam da tıpkı annem gibi iyi kalpli ve nazik biridir. Dün akşam ben ders çalışırken odama girerek, Enrico çabuk benimle gel, annemle konuşmamız gerek. Dün onun babamla konuştuğunu duydum. Bu sıralar babamın işleri pek iyi gitmiyormuş. Sanırım yakında geçim sıkıntısı çekeceğiz. Bu yüzden bizim de ailemiz için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Şimdi sana söylediğimi yapacaksın, tamam mı dedi. Sonra elimden tutarak beni salona götürdü. Annem düşünceli bir halde dikiş dikiyordu. İkimiz birlikte divana oturduktan sonra Silvia hemen konuya girdi ve anne seninle konuşacaklarımız var dedi. Annem merak içinde bize bakarken ablam söze başladı. Bugünlerde maddi sıkıntımız var öyle değil mi? Annem bunun üzerine ne diyorsun sen bunu da nereden çıkarıyorsun diye tepki gösterdi. Silvia devam etti. Biliyorum anne lütfen inkar etme. Bak biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Sanırım bize de bazı fedakarlıklar düşüyor. Örneğin Mayıs sonunda bana bir yelpaze, Enrico'ya da boya kalemleri alacağına söz vermiştim. Şimdi ikimiz de bunları istemiyoruz. Paralarımızın boşa gitmesine gönlümüz razı olmaz. Biz böyle de mutlu oluruz, tamam mı? Annem tam bir şeyler söylemek üzereyken ablam onun sözünü kesti. Anne hayır, sakın bir şey söyleme. Babamın işleri yeniden düzelinceye kadar ne meyve ne de başka bir şey istiyoruz. Akşamları bir tas çorba, sabahları da bir parça kuru ekmek yeter. Böylece daha az para harcamış oluruz. Sana eskisi gibi mutlu olacağımıza söz veriyorum. Öyle değil mi Enrico? Ben de evet diye karşılık verdim. Silvia daha sonra annemin ağzını eliyle kapatarak eğer yapmamız gereken başka fedakarlıklar varsa onları da yaparız. Giyim konusunda ya da herhangi bir konuda size yardım etmeye hazırız. Gerekirse değerli eşyalarımızı bile satabiliriz. Bu arada ben artık sana bütün işlerinde yardım edeceğim. Dışarıdan gelen temizlikçilere para vermek zorunda kalmayacaksın dedi ve onun boynuna sarıldı. Annemi daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim. İkimize de sarıldı, bizi alnımızdan ve yanaklarımızdan defalarca öptü. Hem ağlıyor hem gülüyordu. Bize durumun sandığımız gibi olmadığını söyledi ve akşam bütün bu olanları babama anlattı. Babam ağzını açıp tek kelime etmedi. Sabah kahvaltı masasında otururken ayağım bir şeylere takıldı. Eğilip baktığımda aşağıda boya kalemleri ve bir yelpaze gördüm. O anda üzüntü ve sevinci aynı anda yaşadığımı hissettim. Yangın, 11 Perşembe. Sabah çalışma masamda oturmuş, öğretmenin verdiği serbest kompozisyon ödevi için konu bulmaya çalışıyordum. Tam o sırada kapı çaldı ve içeriye iki itfaiyeci girdi. Babamla konuşmalarına kulak kabarttığımda sokağımızdaki evlerden birinin bacasının alev aldığını, bu yüzden de evlerdeki soba ve bacaların teker teker kontrol ettiklerini duydum. Babam, "Buyurun bakın," dedikten sonra iki itfaiyeci odaları dolaşıp kulaklarını duvara dayadılar. Bunu yapmalarının nedeni bacaya ulaşan kanallarda herhangi bir ateş sesi olup olmadığını dinlemekmiş. Onlar işleriyle meşgulken babam, "İşte sana bir kompozisyon konusu Enrico, itfaiyeciler. İstersen şimdi sana şu anlatacaklarımı yazmayı dene." 2 yıl önce bir akşam Balbo Tiyatrosu'ndan çıkmıştım. Tam Roma Caddesi'ne girerken ileride belirsiz bir ışık ve koşuşturan insanlar gördüm. Dikkatimi o noktaya yoğunlaştırdığımda bir evin alevler içinde yandığını gördüm. Pencerelerden ateş ve duman çıkmaktaydı. Kadınlar ve erkekler balkonlara çıkmış çığlık çığlığa bağırışıyorlardı. O sırada onların yardımına bir itfaiye arabası yetişti. İçinden inen 4 itfaiyeci hiç tereddüt etmeden evin içine girdiler. İşte tam bu sırada bir kadın alevlerden kurtulmak için balkona çıktı. Kendini dumandan ve ateşten korumak için korkuluklardan aşağı sarkarken bir anda dengesini kaybetti ve havada asılı kaldı. Aşağıda toplanan kalabalık kadını boşlukta sallanırken görünce büyük bir endişeye kapıldı. İnsanlar korkudan titriyorlardı. İtfaiyeciler o sırada ikinci kata ulaşmış duvarları kırmak üzereydiler. İnsanlar aşağıdan üçüncü kata, üçüncü kata diye bağırınca hemen fırlayıp üst kata çıktılar. Yukarısı cehenneme benziyordu. Alevler merdivenlerin trabzanlarını sarmaya başlamıştı. İçeri girmek için çatıdan başka girecek yol kalmayınca itfaiyeciler büyük bir hızla evin tepesine çıktılar. Çatıdan dairelere girmek için çok dar bir yerden geçmek gerekiyordu. Ancak burası da kar ve buzlarla kaplı olduğu için itfaiyeciler buradan geçmek imkansız diye bağırıştılar. İtfaiye erlerinden biri çatının en ucuna yanaştı. Aşağıdaki kalabalık onu soluksuz izliyordu. Biraz sonra büyük bir cesaret gösteren itfaiyeci bu dar yerden geçerek kadının bulunduğu balkona atlayıverdi. Ardından diğer itfaiyeciler de onu izlediler. Aynı anda büyük bir itfaiye merdiveni de evin saçaklarına dayanmıştı. Bu arada alevler ve dumanlardan yukarıda bulunan itfaiyeciler güçlükle seçilebiliyordu. Aşağıda hemen hemen herkes umudunu yitirmiş bir halde beklemekteydi. Birdenbire dumanların arasında itfaiyecilerden birinin üniforması göründü. Kendini kadının balkonun parmaklıklarından almış içeri taşımaktaydı. Bunu gören insanların alkışları ve sevinç çığlıkları ortalığı inletiyordu. Peki ama ya diğerleri ne olacaktı? Oradan aşağı nasıl ineceklerdi? Çatıya dayalı olan merdiven onların bulunduğu pencereye biraz uzaktaydı. Ona nasıl ulaşabileceklerdi? Derken itfaiyecilerden biri balkon korkuluklarının üzerine çıktı ve bir ayağını aralık duran merdivene atarak bir çeşit köprü oluşturdu. Sonra içeridekileri büyük bir titizlikle teker teker merdivene geçirdi. Parmaklıklardan önce bayılan kadını, sonra bir çocuğu, ardından başka bir kadını ve en sonunda da yaşlı bir beyi geçirdi. Artık herkesin hayatı garanti altındaydı. Birlikte aşağı indiklerinde orada birikmiş olan kalabalık itfaiyecileri büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladı. İnsanlar ayağını merdivene dayayarak hayatını tehlikeye atan cesur itfaiye erini sırayla tebrik ettiler. Biraz sonra itfaiyecinin ismi herkesin dilinde dolaşıyordu. Gördün mü Enrico, işte cesaret budur. Orada herkes ölüm tehlikesi altında olan insanlar için hayatlarını hiçe sayan itfaiyecileri takdir edip kutladı. Çünkü onlar cesaretin sembolleri, halkın ise sigortalarıydı. Bir gün seni itfaiyecilerin talimini seyretmeye götüreyim Enrico. Orada sana Robino'yu da gösteririm, olur mu? Onu tanıdığına çok memnun olacaksın. O sırada evdeki itfaiyeciler odadan çıkmak üzereydiler. Babam beni dürterek en kısa boylu olan itfaiye onbaşısının rütbesini gösterdi ve Bay Robino'nun elini sık Enrico dedi. Ben itfaiye onbaşısının elini sıkarken o da bana ve babama bakıp gülümsedi. Daha sonra hoşça kalın diyerek dışarı çıktı. İtfaiyeciler çıkınca babam bana dönüp bu anı hiçbir zaman unutma. Çünkü hayatın boyunca bu kadar değerli bir ili sıkma şansına erişemeyebilirsin dedi. Ayın öyküsü. Apeninlerden Ant dağlarına. Yıllar önce 13 yaşlarında babası işçi olan Cenovalı bir çocuk annesini aramak amacıyla Cenova'dan kalkıp Amerika'ya gitti. Çocuğun annesi 2 yıl önce çalışıp para biriktirmek uğruna Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitmişti. Ancak orada umduğu gibi bir hayatla karşılaşamamış ve sefalet içine düşmüştü. Gerçi onun gibi yüzlerce kadın yurt dışına gidip işçi olarak çalışmış ve ülkesine para kazanarak dönmüştü. Fakat zavallı kadıncağızın şansı pek yaver gitmemişti. Oysa ki gitmeden önce son derece umutluydu. Yolculuğu çok iyi geçmişti. Hatta Arjantin'e ayak basar basmaz tanıdıkların yardımıyla bir ailenin yanında iş bile bulmuştu. Gittiği günden itibaren ailesiyle düzenli olarak mektuplaşmayı da ihmal etmemişti. Kazandığı paraların büyük bir bölümünü evine yolluyor, kocası bunlarla kalan borçlarını kapatıyordu. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu ama ailesi onu çok özlüyordu. Özellikle küçük oğlu onun yokluğuna hiç dayanamıyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra kadın evine artık mektup göndermez olmuştu. En son mektubunda ise sağlık durumunun pek iyi olmadığından söz ediyordu. Ailesi kendisine defalarca mektup yazmasına rağmen karşılık alamamıştı. Bunun üzerine kocası oradaki İtalyan konsolosluğuna mektup yazmış ve kayıp eşinin bulunmasını rica etmişti. Fakat konsolosluk gazetelere ilan vermesine karşın kadıncağıza ulaşamamıştı. Günler ve aylar birbirini kovalamış, kadından herhangi bir haber çıkmamıştı. Eşi ve çocukları üzüntüden perişan durumdaydılar. Ne yapmalıydı, kimlere haber vermeliydi? Adamcağızın aklına gelen ilk fikir Amerika'ya gidip eşini aramaktı. Ancak bunu yapamazdı çünkü bakmakla yükümlü olduğu iki çocuğu vardı. Zavallı adamcağız ne yapacağına bir türlü karar veremiyordu. Bir gün küçük oğlu Marco ona "Ben annemi bulmak için Amerika'ya gidiyorum." dedi. Adam hiçbir şey söylemeden başını öne eğip öylece kala kaldı. Bu güzel bir düşünceydi ama gerçekleşmesi zor görünüyordu. 13 yaşında bir çocuk nasıl olur da tek başına Amerika'ya gidebilirdi? Fakat oğlu izin almak için günlerce ona baskı yaptı. Sonunda yapılacak başka bir şey olmadığı için Marco babasını ikna etmeyi başarmıştı. Adamcağız ona gemi kaptanı olan bir arkadaşından ücretsiz bilet de ayarlamıştı. Artık Marco'nun seyahati kesinlik kazanmıştı. Valizlerini hazırladıktan sonra cebine oradaki tanıdıklarının adresini de koyup yola çıktı.